Ayrım 3. Sayfa 27. Ünite 3. Ticari defterler, tüccar yardımcıları ve cari hesap. Defterlerin yararı ve hukuki önemi. Tacir, ticari işletmesinin ekonomik ve mali durumunu, borç alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen sonuçları belirlemek amacıyla defter tutmak zorundadır. Tacirlerin defter tutması devlet, üçüncü kişiler ve alacaklılar açısından da çok önemlidir. Defter tutmak çeşitli hukuk dalları açısından önem taşır. 1. Medeni usul hukuku ve ticaret hukuku açısından defterler mahkemede delil olarak kullanılabilir. 2. Vergi hukuku açısından vergi yükümlüsü ve matrahının saptanabilmesinde defterler büyük önem taşır. 3. İcra iflas hukuku açısından bir tacirin iflas etmesi durumunda hileli veya takrisatlı iflas durumu araştırılırken bakılacak temel belgelerden birisi ticari defterlerdir. Defter tutmakla yükümlü olanlar ve tutuluş ilkeleri. Tacirler defter tutmakla yükümlüdür. Esnafın defter tutma yükümü yoktur. Birden çok işletmesi bulunan tacirin her bir işletme için ayrı defter tutması gerekmektedir. Tacir sayılanlar ile tacir gibi sorumlu olanları eklemek gerekir. Tacir hükümlerine tabi tutulan donatıma iştiraki de defter tutma yükümlüsüdür. Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Saklama süresinde ulaşılması ve her zaman kolayca okunabilmesi mümkün kılınmak şartı ile defter ve diğer kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Ticari defterlerin türleri. Bir tacirin tutması söz konusu olacak defterler, zorunlu ve ihtiyari biçiminde iki ana gruba ayrılabilir. 1. TTK uyarınca tutulacak defterler. Yevmiye defter, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurulu toplantı ve müzakere defterleridir. VUK uyarınca tutulacak defterler. Ticari defterler ve belgelerin saklanması. Tacir, ticari defterlerini, envanterleri, finansal tablo, bilanço ve faaliyet raporlarına, aldığı mektupları, gönderdiği mektup suretlerini, kayıtlara esas olan belgeleri, sınıflandırılmış şekilde saklamakla yükümlüdür. Saklama süresi 10 yıl olup sürenin başlangıcı da kanunda belirtilmiştir. Tacirin ölümü halinde mirasçılar bakımından da devam eder. Mirasın resmi tasfiyesi veya tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda defter ve belgeler sulh hukuk mahkemesince saklanılır. Saklanması gereken defter ve belgeler zayi olursa tacirin durumu öğrendikten itibaren 15 içerisinde işletmenin olduğu yerdeki mahkemeye başvurarak zayi belgesi alması gerekir. Zayi belgesi için açılan dava çekişmesiz yargı konusudur. Ticari defterlerin delil niteliği. Sahibi aleyhine delil olma, sahibi lehine delil olma. Sahibi lehine delil olma. Her iki tarafta tacir olmalıdır. Uyuşmazlık her iki tarafın da defterlerine kaydetmesi gereken ticari bir iş ile ilgili olmalıdır. Tutulması gereken tüm defterler usulüne uygun tutulmuş olmalıdır. Tacirin defterlerindeki kayıtlar birbirlerini teyit etmeli. Defterlere dayanılarak ispatlanmak istenen iddia, karşı tarafça çürütülmemiş olmalıdır. Ticari defterlerin teslim ve ibrazı. Teslim. Defterlerin her tarafının incelenmesi veya bilir kişilerce incelenmesi için mahkemeye sunulmasıdır. İbraz. İbraz edilen defterlerin her tarafı incelenemez. Yalnızca dava ile ilgili kısımlarının onaylı örneği alınarak incelenmeye açılır. Tacir yardımcıları. Bağımlı tacir yardımcıları, bağımsız tacir yardımcıları. Bağımlı tacir yardımcıları. Temsil yetkisi olanlar, temsil yetkisi olmayanlar. Temsil yetkisi olanlar, ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı. Temsil yetkisi olmayanlar, işçiler. Bağımsız tacir yardımcıları. Temsil yetkisi olanlar, temsil yetkisi olmayanlar. Temsil yetkisi olanlar. Acente. Komisyoncu, dolaylı temsile yetkilidir. Taşıma işleri, komisyoncusu. Temsil yetkisi olmayanlar, simsar. Temsil yetkisinin sona erdirilmesi. Azil, işletmenin tasfiyesi. İstifa, ölüm. İşletmenin devri, iflas. Fiil ehliyetinin kaybedilmesi, gayiplik. Ticari temsilci, işletme sahibinin ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret ünvanı altında ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir. Tacir yardımcıları arasında en geniş yetkiye sahip olanıdır. Atanması. Ticari temsilci ancak bir ticari işletmenin işlerini yönetmesi için atanılabilir. Ticari temsilci atama yetkisi, işletmeyi işleten kişiye, yani tacire aittir. İşletme bir tüzel kişiye ait ise, ticari temsilci yetkili organca atanır. Ticari temsilcinin gerçek kişi olması gerektiği genellikle kabul edilmektedir. Fakat kişinin ayırt etme gücüne sahip olması yeterlidir. Tam ehliyet aranmaz. Temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları. Ticari temsilci, işletmenin gayesine, dahil olan her türlü işlemi kural olarak yapma yetkisine sahiptir. 1. Kanunda belirtilen sınırlamalar. Temsilci, işletmenin amacı dışına çıkıp başka işler yapamaz. Açık yetki verilmedikçe taşınmazları devredemez. Taşınmazlar üzerinde başkaları yararına aynı hak tesis edemez. Fakat işletmenin konusu zaten taşınmaz ticareti ise temsilcinin bu işlemleri de yapabilmesi gerekir. 2. Tacirin iradesinden doğan sınırlamalar. Ancak işletme sahibinin iradesi ile şube ve birlikte temsil kaydı ile sınırlandırılabilir. 3. Yardımcılık niteliğinden doğan sınırlamalar. Ticari vekil. Bir ticari işletme sahibinin kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir. Atanması. Tacir veya ticari temsilci tarafından atanır. Atanması şekle bağlı değildir. Açık veya örtülü şekilde olabilir. Kapsamı ve sınırlandırılması. Ticari vekilin temsil yetkisi, ticari temsilciye oranla daha dardır. Sadece alışılmış işlemlerini kapsar. Olağanüstü nitelikte olan özel yetki verilmedikçe vekilin yapamayacağı işlemler. Tacir adına borçlanamaz, çek, bono, poliçe imzalayamaz, taciri mahkemede temsil edemez. Yetkisinin sona ermesi, azil ve istifa, temsilcinin ölümü ve temyiz kudretinin kaybı, tacirin iflası, ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi. Pazarlamacı. Bir tür ticari vekil durumunda bulunan pazarlamacı, sürekli olarak ticari işletme sahibi işvereni temsilen, işletme dışında her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yığılı anlaşma varsa bu anlaşmada belirtilen işleri yapmayı belirli bir ücret karşılığında üstlenen kişidir. Atanması. Pazarlamacı, tacir ya da işveren ile yapacağı pazarlamacılık sözleşmesi uyarınca yetki kazanır. Pazarlamacı, İşletme merkezinin dışındaki yerlerde faaliyet göstereceğinden, üçüncü kişilere ibraz edilmek üzere bir yetki belgesinin verilmesini zorunlu kılar. Temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılması. Pazarlamacı, aksine yazılı anlaşma olmadıkça sadece işlemlere aracılık konusunda yetkilidir. özel yetki verilmedikçe müşterilerden tahsilat yapamaz ve ödeme günlerini değiştiremez. Yükümlülükleri: pazarlamacının, tacirin talimatlarına uygun davranma, pazarlama faaliyetleri ile bilgi verme, müşteri siparişlerini tacire iletme, müşteri çevresini ilgilendiren önemli olayları bildirme. Hakları: tekel hakkına sahiptir. Ücret ve komisyon talep etme, masrafları isteme ve hapis hakkına sahiptir. Acente: ticari temsilci, ticari satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kişidir. İki tür acente vardır: aracı acente, sözleşme yapmaya yetkili acente. Tacir adına sözleşme yapabilecek acentelik yetkisinin yazılı şekilde verilmesi gerekir. Acentelik hükümlerine tabi kişiler: TTK'daki acentelik hükümleri aşağıdaki kişiler hakkında da uygulanır. 1. Yerli veya yabancı bir tacir hesabına fakat kendi adına sözleşme yapmaya sürekli olarak yetkilendirilmiş olanlar. 2. Yabancı tacirler ad ve hesabına Türkiye'de işlem yapanlar. Acentecilik sözleşmesinin unsurları: acente, tacirin bağımsız bir yardımcısıdır. Aracılık yapar veya doğrudan doğruya tacir adına sözleşme yapar. Acentelik süreklidir. Acentelik meslek edinilmiş olmalıdır. Acenteliğin benzer sözleşmelerden ayırt edilmesi: simsarlık. Simsar, tacir ilişkisi sürekli değildir. Simsarın birden çok tacirle ilişkisi vardır. Acentelikte ise tacir ile ilişki sürekli nitelik arz etmektedir. Franchising. Franchising'de bir tacir başka bir tacir ile yaptığı sözleşme çerçevesinde o kişiye kendi mal ve hizmetlerinin pazarlanması ve dağıtımı konusunda bir imtiyaz, bir yetki verir. Acentelikten farkları: franchise alan kendi adına ve hesabına hareket eder. Franchise alan verene bir ücret öder. Temel hakkı tanınması sözleşmede mutlak zorunlu bir unsurdur. Tacirin teknik ve ticari birikiminden, yani know-how, yararlanamaz. Oysa franchise alan bundan mutlaka yararlanır. Tek satıcılık. Tek satıcı, satacağı malları tacirden alır, müşterilerine kendi ad ve hesabına satar. Acente, kendi adı ve hesabına işlem yapamaz. Tekel hakkı, tek satıcılık sözleşmesinin zorunlu bir unsurudur. Acentelikte tekel hakkı zorunlu bir unsur olmayıp istenirse kaldırılabilir. Acente yaptığı iş karşılığında belli bir ücret alır. Tek satıcı tacirden ücret almaz. Komisyonculuk: tacir ile sürekli olmayan geçici bir ilişkisi vardır. Acentenin hakları: ücret hakkı, hapis hakkı, faizi isteme hakkı, olağanüstü giderleri isteme hakkı. Acentenin borçları: tacirin çıkarlarını gözetme, önlemler alma, tekel borcu, bilgi verme, ödeme borcu, talimata uyma. Acentenin yetkileri: beyanda bulunma ve beyanları kabul, sözleşme yapma, müvekkili mahkeme temsil etme, bedeli ve malları teslim alma. Acenteliğin sona ermesi. Sona erme nedenleri: belirsiz süreli acentelik sözleşmesi, taraflardan birisince 3 ay önceden ihbarda bulunularak feshedilebilir. Belirli süre için yapılmış acentelik sözleşmesi, sürenin bitiminde taraflardan birisince sona erdirilebilir. İster belirli bir süre ile yapılmış, ister belirsiz süreli olsun, sözleşme, haklı bir nedene dayanılarak her zaman fesh edilebilir. Sona ermenin sonuçları. 1. Belirli koşullarda tazminat. Sona erme, taraflardan birinin kusurundan kaynaklanmışsa, haklı bir neden olmadan ve 3 aylık ihbar süresine uymaksızın sözleşmenin feshi. Taraflardan birinin iflas veya ölümü yahut ehliyetini kaybetmesi nedeniyle acentelik sözleşmesi sona ermişse. 2. Denkleştirme istemi. 3. Rekabet yasağı anlaşması. Dikkat! Acentelik sözleşmesinden doğan bütün talep 5 yıllık zaman aşımına tabidir. Simsar. Simsarın taraflar arasında bir sözleşmenin kurulması olanağının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması durumunda ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Simsarlık sözleşmesi bir geçerlilik şekline bağlı değildir. Fakat istisna oluşturan taşınmaz simsarlığı yazılı şekle bağlıdır. Simsarlığın unsurları. Simsar, bağımsız bir tacir yardımcısıdır. Bağımsız bir işletmesi vardır. Simsar, sadece tarafların bir sözleşme kurmasına aracılık eder. Simsarlığın ücret karşılığında olması gerekir. Hakları. Ücret talep etme. Kararlaştırılmışsa giderlerini isteme. Borçları. Aracılık etme. Tarafsızlık. Simsarlığın son bulması. Azletme, istifa, ölüm, ehliyetin kaybı ve iflas gibi. Aracılık faaliyetinin tamamlanması ilişkiyi sona erdirir. Komisyoncu. Alım ve satım işlerinde komisyoncu, ücret karşılığında kendi adına ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım ve satımını üstlenen kimsedir. Komisyonculuğun unsurları. Komisyoncu, kendi adına müvekkili hesabına hareket ettiği için tacir ile arasında dolaylı temsil ilişkisi vardır. Komisyon sözleşmesinin konusu kıymetli evrak ve taşınır eşyadır. Komisyoncu ile tacir arasındaki ilişki sürekli değildir. Komisyon sözleşmesi ücret karşılığında olur. Ücretsiz yapılıyorsa, o zaman bu sözleşmeye ücretsiz vekalet sözleşmesi hükümleri uygulanır. Hakları. Ücret isteme. Masraf ve faiz isteme. Hapis hakkı. Bizzat taraf olma. Borçları. Müvekkilin talimatlarına uygun hareket etme. Müvekkilinin çıkarlarını koruma ve bilgi verme. Hak ve borçları devretme. Komisyonculuğun son bulması. İşin görülmesiyle komisyonculuk ilişkisi biter. Dikkat! Komisyonculuk sözleşmesinden doğan bütün talepler 5 yıllık zaman aşımına tabidir. Cari hesap sözleşmesi. İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine ilişkin bir sözleşmedir. Karşılıklı borçların tasfiye edilmesi yönelik özel bir takas antlaşması söz konusudur. Cari hesap sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk geçerlilik şartıdır. Tarafların tacir olma zorunluluğu yoktur. Cari hesap sözleşmesinde tarafların tacir olma şartı yoktur. Cari hesaba geçirilemeyen alacaklar. 1. Emre hazır tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doğan alacaklar. 2. Takas edilemeyen alacaklar. 3. Belirli bir amaca harcanmak üzere teslim olunan para ve mallardan doğan alacaklar. anlaşma süresi ve hesap devresi. Cari hesap sözleşmesinde iki farklı süre bulunur. 1. Sözleşme süresi. Cari hesap sözleşmesinin geçerli olacağı süredir. Sürenin uzunluğu taraflar arasında serbestçe kararlaştırılabilir. Alacaklılık ve borçluluk hesap devrinin sonunda değil, antlaşma süresinin sonunda belli olur. Tarafların hukuki durumu ancak sözleşmenin sonundaki hesabın kesilmesi ile belirlenebilir. Bir anlaşma süresi içinde birden fazla hesap devresi bulunabilir. 2. Hesap devresi. Hesapların zaman zaman gözden geçirilmesine yarayan bir süredir. Sürenin uzunluğu sözleşme veya ticari teamül ile belirlenmiş olabilir. Bunlara göre belirlenmediği durumlarda her takvim yılı bir hesap devresi olarak kabul edilir. Hesap devresi sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç arasındaki fark tek bir kalem olarak yeni hesap devresine kaydedilir. Cari hesaba ilişkin davalar, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıllık zaman aşımına tabidir. Cari hesabın sona ermesi. Belirli süreli cari hesap sözleşmeleri. Kararlaştırılan sürenin sona ermesi. Taraflardan birinin iflas etmesi. Taraflardan birinin, alacaklısının bakiyeyi hacmetmesi ve haciz tebliğ edilen tarafın 15 gün içinde hacizi kaldırtması. Taraflardan birinin ölümü veya kısıtlanması halinde her iki taraf kanuni temsilcileri ve halefleri 10 gün önceden haber vermek şartıyla sözleşmeyi feshedebilir. Belirsiz süreli cari hesap sözleşmeleri. Taraflardan birinin sözleşmesinin feshini ihbar etmesi. Ünite ile ilgili sorular. Aşağıdakilerden hangisi TTK hükümleri uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biri değildir? A. Yevmiye defteri. B. Defteri kebir. C. Envanter defteri. D. Karar defteri. E. İşletme defteri. Çözüm. TTK hükümlerine göre tutulması zorunlu olan defterler: yevmiye defter, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteridir. Yanıt E'dir. E. İşletme defteri. 2. Aşağıdaki alacaklardan hangisi cari hesaba geçirilebilir? A. Takas edilemeyen alacaklar. B. Belli bir amaca harcanmak üzere teslim edilen paradan doğan alacaklar. C. Emre amade tutulmak üzere teslim edilen paradan doğan alacaklar. D. Emre amade tutulmak üzere teslim edilen mallardan doğan alacaklar. E. Para alacakları. Çözüm. Cari hesaba para alacakları geçirilir. Fakat aynı cins olmak koşuluyla para dışındaki karşılıklı alacaklar da yazılabilir. Yanıt E'dir. Para alacakları. 3. Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamı dışında kalır? A. Taşınmaz malları satmak. B. Kambiyo taahhüdünde bulunmak. C. Ticari vekil atamak. D. Taşınır mal satın almak. E. Tacir adına kefil olmak. Çözüm. Temsilciye açık yetki verilmedikçe taşınmazları devredemez. Taşınmazlar üzerinde başkalarının yararına aynı hak tesis edemez. Yanıt A'dır. Taşınmaz malları satmak. 4. cari hesap sözleşmesinde hacizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Cari hesapta hesap bakiyesinin hacizi mümkün değildir. B. Cari hesap sözleşmesinde yalnızca şarta bağlı alacaklar üzerine haciz konulabilir. C. Cari hesap sözleşmesinde yalnızca para dışındaki alacaklar üzerine haciz konulabilir. D. Haciz tebliğ edilen taraf 15 gün içerisinde hacizi kaldırtmadığı takdirde cari hesabın karşı tarafı sözleşmeyi fesh edebilir. E. Cari hesap sözleşmesinin hacizi ticaret mahkemesinin onayı ile gerçekleşir. Çözüm. Taraflardan birinin alacaklısının bakiyeyi hacmetmesi ve haciz tebliğ edilen tarafın 15 gün içinde hacizi kaldırtmaması durumunda sözleşmeyi feshedebilir. Yanıt D'dir. Haciz tebliğ edilen taraf 15 gün içerisinde hacizi kaldırtmadığı takdirde cari hesabın karşı tarafı sözleşmeyi feshedebilir. 5. Cari hesap sözleşmesiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 1. Aksik öngörülmedikçe cari hesaba alacak ve borç kaydı, tarafların o alacak veya işlemle ilgili dava ve savunma haklarını düşürmez. 2. Cari hesabın alacak sütununa yazılan tutarlar için sözleşme veya ticari teamüller gereğince kaydolundukları tarihten itibaren faiz işler. 3. Sözleşmenin yapılmasından önce doğmuş bir alacak, tarafların onayı ile cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu alacak yenilenmiş olmaz. 4. Cari hesapta hiçbir koşulda bileşik faize izin verilmez. A. Yalnız 1. B. Yalnız 4. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Cari hesaplar kaydedildikleri tarihten itibaren faiz işler ve bileşik faize izin verilir. Yanıt B'dir. Yalnız 4. 6. Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından biri değildir? A. Ücret isteme. B. Olağanüstü masrafları isteme. C. Faiz isteme. D. Tacirin kârından pay isteme. E. Hapis hakkı. Çözüm. Acentenin hakları, ücret isteme, olağanüstü masrafları isteme, faiz talep etme, hapis hakkı. Yanıt D'dir. Tacirin kârından pay isteme. 7. Aşağıdakilerden hangisi acente... acentelik sözleşmesinin unsurlarından biri değildir? A. Acente, tacirin bağımsız yardımcısıdır. B. Acente ile tacir arasındaki ilişki sürekli niteliktedir. C. Acentelik meslek edinilmiş olmalıdır. D. Acentelik sözleşmesinde tekel hakkı zorunlu unsurdur. E. Sözleşmeye yetkili acente, müvekkili tacir adına ve hesabına hareket eder. Çözüm. Acentelik sözleşmesinin unsurları arasında tekel hakkı yoktur. Yanıt D'dir. Acentelik sözleşmesinde tekel hakkı zorunlu unsurdur. 8. Acentenin haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Acentenin ücret hakkı sözleşmede kararlaştırılmamışsa ticari teamüle göre belirlenir. B. Acente ancak olağan masraflarını isteyebilir. C. Acente ancak olağanüstü masraflarını isteyebilir. D. Acente, hak kazandığı ücret, olağanüstü gider ve avanslar nedeniyle faiz talep edebilir. E. Acente, tacirden olan alacaklarının tamamı ödeninceye kadar acentelikten dolayı zilyet olduğu taşınır mal ve kıymetli evrak üzerinde hapis hakkına sahiptir. Çözüm. Acentenin hakları arasında olağan masrafları değil, olağanüstü masrafları isteme vardır. Yanıt B'dir. Acente ancak olağan masraflarını isteyebilir. 9. Esnaf ve tacir arasında akdedilen cari hesap sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Cari hesap sözleşmesi yalnızca esnaf açısından ticari niteliktedir. B. Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava ticari dava sayılamaz. C. Cari hesap sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olduğundan taraflar arasındaki iş ticari iş niteliğindedir. D. Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava iş mahkemesinde görülür. E. Esnaf cari hesap sözleşmesi akdetme yetkisine sahip değildir. Çözüm. Taraflar tacir olmasa bile TTK'da düzenlenmiş olduğu için ticari iş niteliğindedir. Yanıt C'dir. Cari hesap sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olduğundan taraflar arasındaki iş ticari iş niteliğindedir. 10. Aşağıdakilerden hangisi komisyon sözleşmesinin konusudur? A. Taşınmaz ve taşınır alım veya satımı. B. Kıymetli evrak ve taşınır alım veya satımı. C. Taşınmaz ve kıymetli evrak alım veya satımı. D. Taşınmaz ve taşınır kiralama. E. Sadece taşınmaz alım veya satımı. Çözüm. Alım ve satım işlerinde komisyoncu, ücret karşılığında kendi adına ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım ve satımını üstlenen kimsedir. Konusu da kıymetli evrak ve taşınır alım satımıdır. Yanıt B'dir. Kıymetli evrak ve taşınır alım veya satımı. 11. Acentenin borçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Acente hiçbir koşulda aynı yer veya bölgede aralarında rekabet ilişkisi bulunan birden çok işletmenin acenteliğini yapamaz. B. Acente, tacir hesabına saklamakta olduğu mallara gelecek hasarlardan sorumludur. C. Acente, müşterilerin mali durumu, aldığı beyanlar ve oluşan değişiklikleri tacire zamanında bildirmelidir. D. Acente, tacirin dava haklarını korumak için önleyici tedbirler almakta yükümlüdür. E. Acente, müvekkiline ait olan paraları zamanında göndermelidir. Çözüm. Acente, aynı yer ve bölgede aksi kararlaştırılmış olmadıkça aralarında rekabet ilişkisi bulunan birden çok işletmenin acenteliğini yapamaz. Yanıt A'dır. Acente hiçbir koşulda aynı yer veya bölgede aralarında rekabet ilişkisi bulunan birden çok işletmenin acenteliğini yapamaz. Tamam. 12. Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin temsil yetkisi kapsamına dahildir? A. İşletmenin mal varlığına dahil taşınmaz üzerinde ipotek kurmak. B. Tacirin iflasını istemek. C. Taciri mahkemede temsil etmek. D. İşletmeye yeni bir ortak almak. E. başka bir ticari temsilci atamak. Çözüm. Ticari temsilci, işletmenin gayesine dahil olan her türlü işlemi kural olarak yapma yetkisine sahiptir. Örneğin, taciri mahkemede temsil etme ya da taşınır ve taşınmaz malları kiralama gibi. Yanıt C'dir. Taciri mahkemede temsil etmek. 13. Pazarlamacıya ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Pazarlamacı bağımlı tacir yardımcısıdır. B. Pazarlamacı ile tacir arasındaki ilişki sürekli niteliktedir. C. Pazarlamacı özel yetki verilmedikçe müşterilerden tahsilat yapamaz ve ödeme günlerini değiştiremez. D. Pazarlamacı kendi yapmamış olduğu işlemler için de müşterilerden tahsilat yapabilir. E. Pazarlamacılık sözleşmesi kural olarak şekle tabi değildir. Çözüm. Kendisi tarafından yapılmamış olan işlerde tahsilata yetkili olmadığı gibi yazılı yetkiye dayanarak yaptığı sözleşmelerde de tahsilat için özel yetkisi yoksa yine bedel tahsil edemezler. Yanıt D'dir. Pazarlamacı kendi yapmamış olduğu işlemler için de müşterilerden tahsilat yapabilir. 14. Aşağıdakilerden hangisi acentenin müvekkili taciri temsil yetkisinin kapsamına dahil değildir? A. Yetkili ise tacir adına sözleşme yapma. B. Tacir adına kefil olma. C. Müvekkili tacir adına beyanlarda bulunma ve kabul etme. D. Bizzat temsil ettiği mal bedellerini alma ve bedelini ödediği malları teslim alma. E. Müvekkili taciri mahkemede temsil etme. Çözüm. Acentenin temsil yetkisi. Yetkili ise tacir adına sözleşme yapma, müvekkili adına beyanlarda bulunma ve kabul etme, bedeli ve malları teslim alma, müvekkili mahkemede temsil etme. Yanıt B'dir. Tacir adına kefil olma. 15. Taraflar arasında bir sözleşmenin kurulması, olanağının hazırlanmasına veya kurulmasına aracılık edilmesinin üstlenildiği ve bu sözleşmenin kurulması durumunda ücrete hak kazanıldığı sözleşmeye ne ad verilir? A. Vekalet sözleşmesi. B. Simsarlık sözleşmesi. C. Kefalet sözleşmesi. D. Adi ortaklık sözleşmesi. E. Ticari temsilci. Çözüm. Taraflar arasında bir sözleşmenin kurulması olanağının hazırlanmasına veya kurulmasına aracılık edilmesinin üstlenildiği ve olumlu sonuçlanması neticesinde ücrete hak kazandığı simsarlık sözleşmesidir. Yanıt B'dir. Simsarlık sözleşmesi. 16. Yukarıdakilerden hangileri tacirin TTK uyarınca tutmakla yükümlü olduğu ticari defterlerdendir? 1. Yevmiye defteri. 2. Envanter defteri. 3. Defteri kebir. 4. Pay defteri. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 4. E. 1, 2, 3 ve 4. Yanıt E'dir. 1, 2, 3 ve 4. 17. Ticari işletme sahibinin ticari işletmeyi yönetmek veya işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere yetki verdiği tacir yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ticari temsilci. B. Ticari vekil. C. Acente. D. Komisyoncu. E. Simsar. Yanıt A'dır. Ticari temsilci. 18. Mirasın resmi tasfiyesi söz konusu olduğunda ya da tüzel kişi sona ermişse ticari defter ve kağıtlar aşağıdakilerden hangisi tarafından saklanır? A. Bizzat tacir tarafından. B. Mirasçılar. C. Sulh Hukuk Mahkemesi. D. Asliye Ticaret Mahkemesi. E. Ticaret Sicili Müdürlüğü. Yanıt C'dir. Sulh Hukuk Mahkemesi. 19. Ticari defterlerin bütün içeriklerinin değil, yalnızca uyuşmazlıkla ilgili kısımlarının incelenmesine karar verilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? A. Teslim. B. İbraz. C. İnkar. D. İtiraz. E. Defi. Yanıt B'dir. İbraz. 20. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cari hesaba geçirilemeyen alacaklar arasında yer almaz? 1. Takas edilemeyen alacaklar. 2. Emre hazır tutulmak üzere temsil olunan para. 3. Cari hesap sözleşmesinin yapılmasından önce doğan alacaklar. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. Yanıt C'dir. Yalnız 3. 21. İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine ilişkin sözleşmeye ne ad verilir? A. Kiralama sözleşmesi. B. Lisans sözleşmesi. C. Cari hesap sözleşmesi. D. Yazılı sözleşme. E. Satım sözleşmesi. Yanıt C'dir. Cari hesap sözleşmesi. 22. Cari hesap sözleşmesinde iki süre vardır. Bunlardan biri anlaşma süresidir. Bir diğer süre aşağıdakilerden hangisidir? A. Cari hesap süresi. B. Hesap devresi. C. Cari hesap devresi. D. Anlaşma süresi. E. Alacak devresi. Yanıt B'dir. Hesap devresi. 23. Aşağıdakilerden hangisi cari hesap sözleşmesinin geçerlilik şartıdır? A. Noter onaylı. B. İradi şekil. C. Sözlü şekil. D. Yazılı şekil. E. Resmi şekil. Cevap D'dir. Yazılı şekil. 24. Cari hesaba ilişkin davalarda zaman aşımı süresi ne kadardır? A. 1 yıl. B. 2 yıl. C. 3 yıl. D. 4 yıl. E. 5 yıl. Yanıt E'dir. 5 yıl. 25. Aşağıdakilerden hangisi komisyoncunun hakları arasında yer almaz? A. Tekel hakkı. B. Ücret isteme. C. Masraf ve faiz isteme. D. Hapis hakkı. E. Bizzat taraf olma. Yanıt A'dır. Tekel hakkı. 3. ayrımın sonu, sayfa 36.